Ayrım 9. Öfkeli Yıllar. Altan Öğmen. Sayfa 120. Şahin güvercine kafa tutuyor. 6 ay önce buluşup görüştükleri, daha doğrusu birbirlerine tavır koydukları Wake Adası'ndaki gerginliği değişim yıllarında anlatmıştım. Bu defaki anlaşmazlık konusunun temelinde de aynı nedenler vardı. Birer cümleyle söylemek gerekirse, MacArthur'un savaş politikası hakkındaki düşünceleri Şahince'ydi. Truman'ın düşünceleri ise onun yanında güvercince kalıyordu. Kore Savaşı'nın 4. dönemindeki başarıyı Truman'ın değerlendirmesi şöyleydi. 38. paralel Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Kore Savaşı başlamadan önceki sınırıydı. Birleşmiş Milletler gücü yarımadanın oraya kadarki bölümünü oluşturan Güney Kore topraklarını savaş yoluyla kurtarmıştı. Yani Kore'ye müdahale etmesinin gerekçesi olan hedefine varmıştı. Bununla yetinmeli ve karşı taraftan bu sınırın bir daha ihlal edilmemesinin güvencesini alarak mütareke imkanları aramalıydı. MacArthur ise bunun tam tersine görüşteydi. Emrindeki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin savaşın ikinci döneminde olduğu gibi 38. paraleli aşıp tüm Kuzey Kore'yi geçerek Çin sınırına kadar gitmesini istiyordu. Çinliler 38. paralele kadar püskürtülürken belli olmuştu. Artık fazla bir direniş gösterecek güçte değillerdi. Direnişe kalkarlarsa Amerikan uçaklarının bombardımanlarına dayanamazlardı. Dayanmaya çalışırlarsa atom bombası bile kullanılabilirdi. Ama buna gerek kalmazdı. O noktaya gelindiğinde Çinliler eski iddialarından vazgeçmek zorunda kalırlardı. MacArthur'un bu değerlendirmesi Truman'a göre tamamen yanlıştı. Bunun örneğini zaten 6 ay önceki Wake Adası buluşmasında da görmüştü. Generalin Kore Savaşı'nın o zamanki aşamasıyla ilgili tahminlerinin de tam tersi gerçekleşmişti. Truman bu defa da sadece Pasifik bölgesinde değil, tüm dünyadaki durumla ilgili istihbarat bilgilerine dayanarak Çin'i de içine alacak bir savaş tırmanmasının 3. Dünya Savaşı tehlikesine yol açabileceğinden kaygı duyuyordu. MacArthur ise asıl tehlikenin Çin ile Sovyetler Birliği'nin Asya'daki yayılma stratejisi olduğunu öne sürüyordu. Diyordu ki, Çinliler eğer bu zayıf zamanlarında Kore'de üzerlerine gidilmezse bir süre sonra yeniden toparlanır, Güney Kore'ye yeniden taarruz ederler. Onunla da kalmazlar, Asya'da yeni yeni hedeflere yönelirler. Bu gelişme Sovyetler Birliği'ni de yeni hedeflere yöneltir. Sonuçta Avrupa'nın savunulması da güçleşir. MacArthur bu görüşünü Amerika'daki politikacı dostlarına yazdığı mektuplarda "Biz burada sadece Asya'yı değil, Avrupa'yı da savunuyoruz" diye ifade ediyordu. Kısacası başkanının düşüncelerinin ve endişelerinin tam karşıtı bir politikanın temsilciliğini yapıyordu. Sadece temsilciliğini yapsa neyse, o politikasının uygulamacılığını yapmaya başlayabileceğinin işaretlerini veriyordu. Bardağı taşıran damla. ABD Başkanı ile kendi tayin ettiği komutanı arasındaki bu anlaşmazlık, MacArthur'un Kore'deki birlikleri teftiş ettikten sonra Tokyo'ya gelip basına yaptığı bir açıklamayla kopma noktasına geldi. Bu açıklamada MacArthur, 38. paralele ulaşan Birleşmiş Milletler birliklerinin gerekirse o sınırın kuzeyinde de operasyon yapabileceklerini bildiriyordu. Bunu cephedeki birlik komutanlarının takdirine bırakıyordu. Yani Truman'ın kendisine de bildirdiği görüşlerini yok sayıyordu. Zaten o bu açıklamayı yaptığı sırada cepheden Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin bazı birlik komutanlarının takdiriyle 38. paraleli yer yer geçtiğine dair haberler geliyordu. MacArthur'un açıklamasında Birleşmiş Milletler'e ve ABD yönetimine dolaylı bir eleştiri de vardı. Kore'de çarpışan birliklerin harekat olanaklarının daraltıldığı, bunun Çinlilerin işine yaradığı eleştirisi. General buna rağmen Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin başarılı harekatı sonunda Çinlilerin zaafının ortaya çıktığını söylüyor ve eğer Birleşmiş Milletler savaş hareketlerinin Kızıl Çin içinde de sürdürülmesine izin veren bir karar çıkartırsa Kızıl Çin yönetiminin tam bir çöküntüye uğrayacağını Çinlilerin de bildiğini öne sürüyordu. Ama MacArthur çöküntüye uğrama halinde olduğunu belirttiği o Çinlilere karşı gene de bir öneri götürüyordu. Kan dökülmesini önlemek için iki tarafın komutanları arasında bir görüşme önerisi. Yani görüşme masasının bir yanında MacArthur olacak, bir yanında Kuzey Kore ve Çin kuvvetleri komutanları. MacArthur söyleyecek onlara Birleşmiş Milletler'in şartlarının ne olduğunu. Özetle, cephe komutanlarına 38. paralelin üstüne çıkma yetkisinin verilmesi. Birleşmiş Milletler ve Amerikan yönetimine elimizi tutmayın eleştirileri. Çinlilerin zayıftırlar, çökmek üzereler diye aşağılanması. MacArthur'un basın açıklamasının içeriğindeki bu unsurlardan hiçbiri Amerikan politikasının gereklerine uymuyordu. Açıklamasının son bölümünde Kuzey Korelilere ve Çinlilere verilen "kan dökülmesini istemiyorsanız başkasıyla değil, benimle görüşmelisiniz" mesajı ise ABD'deki devlet hiyerarşisine uymuyordu. Bu bir siyasi konuydu. O konuda karar verecek olan da ABD başkanı veya yetki vereceği kişiydi. Ayrıca Başkan Truman, MacArthur'a bu açıklamasından 4 gün önce kendi niyetinin ne olduğunu anlatmıştı. Kore'deki karşıt güçlerle bir mütareke girişiminde bulunmaya hazırlandığını bildirmişti. Bu bakımdan MacArthur'un bir yandan Çinlileri zayıftırlar, güçsüzdürler diye aşağılarken bir yandan onlarla görüşebileceğini belirtmesi hem samimi olmaktan uzaktı hem de başkanın niyetini öğrendikten sonra onun önüne geçerek o görüşme işini de bizzat sahiplenme iddiasını taşıyordu. Yani inandırıcılığı olmayan bir şov niteliğindeydi. Bu basın açıklaması zaten çoktan dolmuş olan bardağı taşıran damla oldu. Güvercinin cevabı. General MacArthur'un basın açıklaması belirttiğimiz yönleriyle tüm dünyada sansasyon yarattı. ABD'nin ünlü Pasifik komutanının ABD başkanına kafa tutması olarak yorumlandı. Gazeteler başkanın da bu kafa tutmaya karşı bir şeyler yapmayı düşündüğünü yazıyorlardı. Fakat bunun en fazla bir uyarı şeklinde olacağını tahmin ediyorlardı. MacArthur sadece Amerika'da değil dünyanın büyük bir bölümünde de geçmişi başarılarla dolu, saygınlığı çok yüksek bir komutan olarak tanınıyordu. Truman ona ne kadar içerlemiş olursa olsun daha ağır bir müeyyide uygulamayı göze alamazdı. Tahminler böyleydi ama 10 Nisan 1951 gününün 11 Nisan gününe bağlayan gece yarısında o tahminleri yanlış çıkaran bir gelişme oldu. Washington'daki Beyaz Saray muhabirleri bir kısmı yataklarından kaldırılarak başkanın bir açıklama yapacağını öğrendiler. Merak içinde Beyaz Saray'ın basın bölümüne gittiler. Başkan kısa bir süre önce istirahate çekilmişti ama açıklamasını yazmıştı. Metin çoğaltılıyordu. Biraz sonra dağıtıldı. Giriş ve sonuç bölümleri şöyleydi. Büyük bir üzüntüyle şunu tespit etmiş bulunuyorum ki, Orgeneral Douglas MacArthur, ABD hükümeti ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen politika ilkelerini kayıtsız şartsız desteklenmesi gerektiğini kabul etmemektedir. Sonuç bölümü, bu nedenle General MacArthur'u görevden aldım ve yerine General Matthew B. Ridgway'i atadım. Tabii kıyamet koptu. Beyaz Saray'a telgraflar yağdı. O zamanki bir değerlendirmeye göre sadece New York'tan çekilen telgraf sayısı 125 bindi. Bunların 42 bininde Truman şiddetle protesto ediliyordu. 32 bininde de Truman'ın hakkında kongrede soruşturma açılarak başkanlıktan düşürülmesi isteniyordu. Kongre içinde de aynı eğilimler vardı. Truman'ı o kararı için eleştirenler arasına sadece cumhuriyetçiler değil, Truman'ın yandaşı demokratlar da katılıyordu. Buna karşılık cumhuriyetçilerden bir kısmı Truman'ı haklı buluyordu. Ama partilerine bakılmaksızın tüm senatör ve milletvekillerinin tutumu değerlendirilirse, Truman'ı haklı bulanlar ile MacArthur'u tutanlar başa baş gibiydi. MacArthur'u tutup Truman'a varyansın edenlerden biri 1950'lerin Amerika'sındaki adına McCarthy'cilikle denilen komünist avcılığının ünlü ismi Cumhuriyetçi Senatör Joseph McCarthy'ydi. Truman'ı komünistlerin emellerine hizmet eden bir sarhoş olmakla itham ediyordu. Kongrenin dışında Truman'a karşı olup MacArthur'u tutanların sesi çok daha fazla çıkıyordu. Anketlere göre sokaktaki 5 Amerikalı'dan 4'ü MacArthur'u destekliyordu. MacArthur lehine birçok şehirde gösteriler yapılıyordu. Gösterilerin çoğunda MacArthur en güzel sözlerle övülürken Truman şiddetle yeriliyordu. Truman'ın dikkati. Truman'ın bu gelişme karşısındaki tutumu son derece soğukkanlı ve dikkatliydi. Çeşitli vesileler bulup yaptığı konuşmalarda o da MacArthur'u çok güzel sözlerle övdü. Onun büyük bir kahraman olduğunu vurguladı. Onu görevden almaya mecbur olmasının nedenini de "başkan olarak görevimdi, ABD başkanının anayasadan doğan yetkilerini korumak zorundaydım" diye açıkladı. Truman bir şey daha yaptı. Kerr adında bir demokrat senatör arkadaşı vardı. Truman'ı savunmak için MacArthur'u ağır şekilde suçlayan bir konuşma yapmıştı. Truman senatörü şiddetle eleştirdi. Kongrenin tüm Demokrat Partili üyelerine hitap ederek onlardan MacArthur'a saygılarını eksik etmemelerini istedi. Ayrıca Cumhuriyetçi Partililerin bir önerisi vardı. MacArthur'un kongrede üyelere hitap eden bir konuşma yapmasını istiyorlardı. Görevinden alınmış bir generalin kongrede konuşma yapması o zamana kadar görülmüş bir şey değildi. Buna karşı çıkan kongre üyeleri vardı. Bir kısmı da doğrudan doğruya karşı çıkmıyorlardı ama konuşacaksa kütüphanenin toplantı salonunda konuşsun diyorlardı. Truman iki itirazında geri çekilmesini sağladı. MacArthur gibi bir kahraman kongrede tüm senatörlere ve temsilciler meclisi üyelerine hitap etmeli, bu konuşmasını kongre üyelerinin kürsüsünden yapmalıydı. Truman bunu sağladı ve böylece siyasetçiler ve halk arasında MacArthur'a hayranlık duyanlar azalmadı. Ama hayranlık duydukları generali görevden alanın Truman olduğunu hatırlayanlar azaldı. Eski askerler ölmez. MacArthur'un Tokyo'dan hareket ederek San Francisco'da karşılanışı görkemli oldu. Havaalanından itibaren yüz binlerce kişi tarafından coşkuyla selamlandı. Orada yaptığı teşekkür konuşmasında siyaset dışı kalacağını belli etti. Başkan Truman'la da başkalarıyla da bir polemik içine girmek istemediği belliydi. Washington'daki konuşması ise çok iyi hazırlanmıştı. İzleyiciler onun büyük bir hitabet ustası olduğu kanısına vardılar. MacArthur iki bloklu dünyadaki Amerikan siyasetinde Pasifik bölgesinin ne kadar önemli olduğu yolundaki bilinen görüşünü savunduktan sonra konuşmasını Amerikan kamuoyunda derin etkiler yapan veda cümleleriyle bitirdi. 52 yıl önce askeri okuldan mezun olurken o günlerin bir halk şarkısını dinlemişti. O şarkıyı hiçbir zaman unutmamıştı. Askeri hizmet dönemini tamamlarken o şarkıyı yeniden hatırlıyordu. Bunları belirtti ve o şarkının iki cümlesini tekrarladı. Eski askerler ölmezler, sadece gözden kaybolurlar. Old soldiers never die, they just fade away. Bu cümlelerin arkasından da kendisini dinleyenlere şöyle veda etti. Ben de bu şarkıdaki gibi bir eski asker olarak görevimin gereğini Allah'ın bahşettiği ışık sayesinde gören ve yerine getirmeye çalışan bir eski asker olarak kariyerimi bitiriyorum ve gözden kaybolıyorum. Allah'a ısmarladık. Konuşmasının sonu dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. MacArthur kürsüden görülmemiş ölçüde büyük bir alkış tufanı içinde ayrıldı. ABD şehirlerindeki karşılama ve programları bir hafta devam etti. Bunlardan en görkemlisi New York'taydı. Manhattan caddesine toplanan insanların sayısı 7,5 milyon tahmin ediliyordu. MacArthur'un arabasının geçtiği yerlere bakan apartmanlardan aşağıya konfeti yağmuru yağıyordu. Konfeti bulamayanlar buna kağıt parçaları atarak katılıyordu. Kağıt bulamayanlar da telefon kulübelerindeki telefon rehberlerine el koymuşlardı. MacArthur'un arabasının üstüne onun sayfalarını atıyorlardı. Bu büyük sevgi ve saygı havası içinde MacArthur'un politikaya girmesini ve başkan adayı olmasını isteyenler arttı. Hatta bunun için bir komite bile kurulmuştu. Fakat eski asker bunu hiç düşünmediğini belirtiyordu. Bir hafta süren o törenlerden sonra da gerçekten gözden kayboldu. Bir süre özel bir kuruluşta yönetim kurulu başkanlığı yaptı, sonra da emeklilik hayatına çekildi. Ölümü 1964'tedir. Şarkı nerede? MacArthur gözden kayboldu ama konuşmasının sonunda sözünü ettiği eski halk şarkısı Amerikan kamuoyunu uzun süre meşgul etti. Plak şirketleri o şarkının orijinalini bulmak için çok uğraştılar. Bulamadılar. Ya 50 küsur yıl önce söylenirken artık unutulmuştu ya da MacArthur onun sözlerini yanlış hatırlıyordu. Hatta bir de söylenti çıktı. 19. yüzyılın sonlarında benzer içerikte eski bir İngiliz şarkısı varmış ama öğretmenlerle ilgiliymiş. Sözleri şöyleymiş. Eski öğretmenler ölmez, sadece sınıflarından ayrılırlar. Old teacher never die, just lose their class. O konudaki gerçeği arama faaliyeti devam ede dursun, bir müzik şirketi MacArthur'un söylediği iki cümleyi esas alıp MacArthur'u yücelten bir şarkı sözü yazdırdı. Ona uygun bir kovboy müziği besteletti. Copyright'ını aldı. Yaptırdığı plak hemen çok satanlar listesine yerleşti. Büyük ün kazandı. Old Soldiers Never Die adıyla hala hatırlardadır. General MacArthur'un eski asker olarak etkili bir şekilde gözden kaybolması yaklaşan başkanlık seçimleri için eski askerlere olan ilgiyi arttırdı. Cumhuriyetçi Parti içindeki başkan adayı arayışlarında sivil mi asker mi sorusuna asker cevabı verenlerden MacArthur'cular da Eisenhower'cı oldular. Sivil Robert Taft'ın şansı azalmaya, General Eisenhower'ın yıldızı daha fazla parlamaya başladı. Sonuçta Eisenhower önce Cumhuriyetçilerin aday seçiminde Taft'ı, sonra da Kasım'daki başkan seçiminde Demokratların adayı Stevens'ını çok açık farkla yenerek ABD'nin 34. başkanlığına seçilecekti. Kore Savaşı'nın sonu. Kore Savaşı'na gelince, Kuzey Kore artı Çin kuvvetleri MacArthur'un görevden alınışından bir süre sonra bir taarruza daha geçtiler. Önce yer yer başarılar elde ettiler. Güneyde yeniden mevziler kazandılar. Fakat Birleşmiş Milletler'in karşı taarruzu karşısında yeniden geri çekilmek zorunda kaldılar. Birleşmiş Milletler kuvvetleri yeniden 38. paralele ulaştı. Bazı yerlerde orayı geçti. Daha fazla ilerleyecek durumdaydılar fakat Washington'dan gelen emirle hareketlerini yavaşlattılar. Başkan Truman, artık MacArthur'un benimsemediği 38. paralelde barış politikasını uygulamaya başlamıştı. Bu tutuma cevap Sovyetler Birliği'nden geldi. Onlar da artık bir barış arayışına girmişlerdi. Birleşmiş Milletler'deki Sovyet temsilcisi Malik, ülkesinin uzlaşma eğilimini yansıtan bir açıklama yaptı. Buna paralel olarak Kore'deki Kuzey Kore ve Çin birlikleri de bulundukları yerlerde savaş hareketlerini asgariye indirdiler. Böylece iki taraf arasında ateşkes ve mütareke görüşmelerine elverişli bir ortam oluştu. İlk temaslar Haziran ayının sonunda 38. paralel üzerindeki Gesong mevkiinde iki tarafın temsilciler arasında başladı. Ama anlaşmaya varılması için 2 yıl daha geçmesi gerekti. Çünkü üzerinde uzlaşılması gereken pek çok ayrıntı vardı. Bunların tek tek düzenlemeye kavuşturulmaları gerekiyordu. Ayrıca iki tarafın halkında da aşılması gereken psikolojik engeller vardı. Kuzey Kore artı Çin tarafında ölü ve yaralıların toplam sayısı 1 milyon 800 bin olarak bildiriliyordu. Birleşmiş Milletler tarafında ise 150 bin ölü ve 250 bin yaralı vardı. Birleşmiş Milletler'den ölenlerin çoğu Güney Koreliydi. Yaklaşık 33 bin Amerikalıydı. Türk Birliği'nin verdiği şehitler kayıplarla birlikte 822 kişiydi. Yaralı sayısı da 1214'tü. İki Kore'de yaklaşık 20 milyon kişinin evi barkı yıkılmıştı. İki ülkede büyük ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında kalmışlardı. Güney Kore'nin bu durumdan kurtulup yeni bir kalkınma sürecine girmesi, Amerikalıların uyguladığı çok yoğun bir yardım kampanyası ile mümkün olacaktı. Kuzey Kore ise sorunlarını Çin'den ve biraz da Sovyetler Birliği'nden gelen ama yeterli olmaktan çok uzak olan yardımların dışında kendi imkanlarını seferber ederek çözmeye çalışacaktı. Esirler, görüşmeler ve mütareke. Esirlere gelince, Kuzey Kore'nin elinde 5000'i Amerikalı olmak üzere 12 bin esir vardı. Birleşmiş Milletler'in elinde de 20 bini gönüllü Çinli olmak üzere 170 bin esir. Ayrıca ölüp ölmedikleri bilinmeyen birçok kaybın durumunun belirlenmesi gibi bir sorun vardı. İki tarafın bunun içinde bir şeyler yapması gerekiyordu. Bir yandan 38. paralelde askeri temsilciler arasında, bir yandan da büyük devletlerin başkentlerindeki diplomatik zeminlerde bütün bu sorunlar aylarca görüşüldü. O görüşmeler sürerken de Kore'de tehlikeli anlar yaşandı. Askeri taraflar arasında yer yer çatışmalar çıktı. Esir kamplarında olaylar oldu. Fakat bunların büyümemesine iki tarafın da komutanları büyük dikkat gösterdi. Böylece 2 yıl geçti ve nihayet mütarekenin imzalandığı 26 Temmuz 1953 gününe gelindi. İmza töreni tüm dünyada büyük memnuniyetle karşılandı. Tabii Türkiye'de de. 3 yıldan beri değiştirme birlikleri halinde orada savaşan, şehitleri, gazileri çok olan binlerce askerimizin son birlikleri de artık ülkelerine dönebileceklerdi. Ama tabii Kore'nin Türk kamuoyundaki güncelliği bitmeyecekti. Sadece oradaki kayıplarımız ve gazilerimizle ilgili yanlarıyla değil, aynı zamanda dış siyasetimizdeki etkileriyle de. Özellikle Kore Savaşı'nın Türkiye'nin NATO'ya girişindeki rolü her vesileyle anılacaktı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1954'te ABD'ye yapacağı uzun gezide de Türk Tugayı'nın Birleşmiş Milletler Kuvvetleri içindeki görevinin önemi sık sık söz konusu edilecekti. Sırada Vietnam var. Uzak Doğu bölgesi Kore Savaşı'ndan sonra da savaşsız kalmadı. 1950'lerin başlarında giderek önem kazanan bir savaş yeri Çin Hindi'ydi. Yani bugünkü Vietnam'ın, Tayland'ın ve Kamboçya'nın olduğu bölge. Burası 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransızların işgal edip bir bütün halinde kolonileştirdiği bir ülkeydi. Ona Çin Hindi, Indochina adını koyanlar ve onu 1940 yılına kadar yönetenler onlardı. Gerçi 1920'lerden 30'lardan itibaren o yönetim işi kolay olmaktan çıkmıştı. Ülkenin çeşitli yerlerinde milliyetçi hareketler gelişmeye başlamıştı. Fakat o zamanki dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda kolonisi olan Fransa, o alandaki tecrübesine dayanarak ülkeyi kontrol altında tutmaya devam edebilmişti. Ama durum 2. Dünya Savaşı'nın 2. yılında değişmişti. Avrupa'da Almanlara karşı çok kısa sürede yenilgiye uğrayıp işgal altına giren Fransa'nın kolonilerindeki durumu da sarsılmıştı. Çin Hindi'nin bir bölümüne Japonlar, bir bölümüne İngilizler girmişti. Savaştan sonra ise şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. Savaş galipleri arasına katılan Fransa, oradaki eski statüsünü kazanmak isteyince çok güçlü direniş hareketleriyle karşılaşmıştı. Direnişçilerin bir bölümü komünist, bir bölümü antikomünist, bir bölümü de ne komünist ne antikomünistti. Ama hepsi bağımsızlık yanlısıydı. O direniş 1950'lerin başlarında bir iç savaş halinde devam ediyordu. Sonuçta Fransızlar Çin Hindi'ni bırakmak zorunda kalacaklardı. Ama bu defa ABD işin içine girecekti. Ülkede kurulan birden fazla devletteki antikomünist unsurları savunma işlevini üstlenecekti. Komünist Kuzey Vietnam ile Amerikalıların kontrolündeki antikomünist Güney Vietnam arasında başlayan savaş uzun yıllar sürecekti. Kore'deki gibi ideolojik nitelikli bir dünya meselesi haline gelecekti. Bölgenin diğer bazı ülkelerinde de o kadar büyük ve uzun olmasa bile savaşlar ve iç savaşlar yaşanacaktı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Bir de daha yakınımıza gelip Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya bakalım. Orada da 1948 savaşından sonra varlığını devam ettiren İsrail-Arap gerginliği artık bölgeyle birlikte dünyanın da çözümü en umutsuz sorunlarından biri haline geliyordu. İsrail Arap devletleriyle karşı karşıyaydı ama ABD'nin tam desteğine sahipti. Karşısındaki Arap devletlerinin ise sadece İsrail'le değil, kendi aralarında da çözülmesi güç sorunları vardı. Batı ve Doğu blokları bölgedeki nüfuz alanı genişletme çabalarını o sorunları da göz önünde tutarak sürdürüyorlardı. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki ülkelerin çoğu eskiden Osmanlı Sultanlığı'na bağlıyken 19. yüzyıldan başlayarak aşama aşama İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yönetimine veya himayesine geçmiş, daha sonra da bağımsız sıfatını kazanmışlardı. Ama büyük kısmı çeşitli şekillerde eski patronlarının etkisi altında kalmaya devam ediyorlardı. Çoğu parlamentoları da olsa yönetimin yetkilerinin sarayda toplandığı otoriter krallıklardı. Doğudan başlayıp batıya doğru gidersek Afganistan Krallığı, İran Şahlığı, Irak Krallığı, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Libya krallıkları onlardandı. Bazısı da Cumhuriyet adı altında şeflik rejimi altındaydılar. Suriye gibi, Tunus gibi. Aralarında demokratik ülke olduğu iddiasını taşıyan sadece iki ülke vardı. Biri bölgenin yeni ülkesi İsrail'di, öteki Fransa'nın eski kolonisi Lübnan'dı. Batı bloku krallıklardan çoğunu bir yandan eski ilişkilerine dayanarak, bir yandan da yoksa komünistler gelir krallığı kaldırır, cumhuriyeti kurar diye korkutarak hizada tutmaya çalışıyorlardı. Doğu bloku da o ülkelerin halklarında ve orduları içindeki krallık ve emperyalizm karşıtı hareketleri destekliyordu. Askerler arasındaki bazısı sol, bazısı milliyetçi olan grupların iktidarı ele geçirme hazırlıklarına imkan bulduğu ölçüde destek oluyordu. O gruplardan Suriye'deki gibi iktidarı ele geçirenler olursa onlarla devletler arası yakınlıklar kurmaya, antlaşmalar yapmaya uğraşıyordu. Doğu bloku bu çabalarına rağmen Batı'nın bölge ülkelerinin çoğundaki fiili egemenliğinin devamını önleyememişti. Ama buna karşılık Batı bloku da bölgenin başta krallıklar olmak üzere birçok ülkesindeki Batı karşıtı çalkantıları önleyememişti. Bir sonraki bölümde o bölgeden söz edeceğiz. Yıl 1951. Komşularımız, kuzeyimizde Yunanistan hariç Doğu bloku ülkeleri vardı. Fiilen Sovyetler Birliği'nin kontrolü altındaydılar. Rejimleri Sovyetlerinki gibiydi. Güneyimizde ve güneybatımızda krallar, İran'da şah vardı. Suriye'nin rejimi krallık değildi ama sık sık askerileşen bir rejimdi. Sadece İsrail ile Lübnan'da çok partili seçimler vardı. Ama iki ülkenin de demokrasisi askeri sorunların baskısı altındaydı. Bölge evvelce orada himayeci olan İngiltere, Fransa gibi ülkelerin, dolayısıyla Batı blokunun kontrolü altında kalmaya devam mı edecek, yoksa yer yer bağımsızlıkçı ve krallık karşıtı hareketlerle işbirliği yapan Sovyetler Birliği yönetimindeki Doğu blokunun nüfuz bölgesine mi girecek? Bölgedeki mücadele konularından biri buydu. Bu arada hatırlayalım, bugün o krallıklardan sadece ikisi kaldı, Suudi Arabistan ve Ürdün'dekiler.
9. ayrımın sonu. Sayfa 132.